Ya güzel, hoş geldin Alican. Mutlu seneler. Ah. Güzel bir sene olacak. İlan ediyoruz. Mutlu seneler. Oy abla. Evet, tamam. Yerlerimizi bir alalım. Alalım. Ah, evet. Biz burada bir aileyiz gerçekten. Tam bir aileyiz, birbirimizi seviyoruz. Bugün aslında biz konuşmadık da hem Aziz'in açılışı hem de tapınma hem de dualar hep benim paylaşacağım konuyla ilgili oluyor. Yani ilginç bir şekilde hep böyle denk geliyor. O zaman hemen konuya girelim. Ben birkaç hafta önce İbraniler bölümü okuyordum ve İbranilerin sonunda çok ilginç bir iki paragraf var. Hiç daha önce fark etmemiştim. Ama şimdi son birkaç haftadır onların üzerine çok derinden düşünüyorum. Ve okumadan önce onlar hangi olaya bağlı olduklarını size bir kısaca anlatayım. Ondan sonra biz bu ayetlerin üzerine biraz çalışacağız ve bu önümüzdeki sene bunu nasıl yaşayalım, nasıl yerine getirelim diye düşüneceğiz. O zaman epey zamandır gelenler bilir, yeniyseniz anlatacağım. Yahudiler çok çok eski zamanlarda her sene yaptığı bir bağışlama günü vardı. Senenin tek bir gününde böyle bir keçi getirildi kahinin, yani baş kahinin önüne ve o gün baş kahin o keçinin üzerine elini koyardı ve o zaman sanki İsrail halkının geçen senenin işlediği bütün günahlar o keçiye aktarılmış. Ondan sonra o keçi kurban olarak kesildi. Kentin ve ordugahın dışına alındı ve orada komple yakıldı. Yani hiç kimse ondan hiçbir şey yemedi. Normalde farklı kurbanlardan bir şey yiyebiliyordu ama o keçi bütün günahlar kendisine üstlendiği için ona dokunmak ondan sonra yasaktı. Ve bu olay İsa Mesih'in çağırmadaki herkesin yerine son ve tek geçerli kurban olarak işaretliyordu. Ve İbraniler bölümü buna değiniyor. Diyor İbraniler 13. Bir sunağımız var ki tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur. Başkâhin günah sünüsü olarak hayvanların kanı kutsal yere taşır. Ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır. Demin anlattığım gibi. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Yani ne diyor? İsa Mesih çarmıha gerildiğinde Kudüs'ün surların dışına alındı ve orada mahkum edilen kişilerin öldürüldüğü, idam edildiği yere götürüldü ve orada öldü. Ve diyor işte yani aynen eski antlaşmada o günah keçisi işte İsa Mesih öyle oldu. Ve diyor halkı kutsal kılmak için. Halkı kutsal kılmak için. Halkı kimdir? İsa Mesih'in halkı biziz. Bizi kutsal kılmak için İsa Mesih'in acı çekmesi ve bizim yerimizde ölmesi gerekiyordu. Ne demek? Bu önümüzdeki sene boyunca bu daima aklımızda olsun. Biz kutsalız. Biz kutsanmıştık Tanrı tarafından. Biz aklandık İsa Mesih'in fedakarlığından ötürü. Biz Tanrı'nın seçtiği ve sevdiği kişiyiz artık. Ve bu herkese açık oluyor. Kim İsa Mesih'e takip etmek istiyorsa buna açık. Senin başında kendimizi bu, yani inancımızın merkezi olan olaya kendimizi bir hatırlatalım diye istedim. Onun ruhu artık içimizde yaşıyor. Tanrı'nın kutsal ruhu içimizde yaşıyor. Ve bize her türlü günah, her türlü kötülükten arınmaya güç veriyor. Ama İbraniler bölümü burada bitmiyor. Devam ediyor 13. ayette. İşte İsa Mesih surların dışında acı çekti, öldürüldü. Devam ediyor şöyle. Öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp yanına gidelim İsa Mesih'in. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur bu dünyada. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz diyor. Nasıl bir gelecek kent? Vahiy bölümü bunu anlatıyor. Vahiy kitabın son kısmı oluyor. Diyor kutsal kenti yeni Yeruşalim gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. İşte Tanrı döndü. Tanrı onların arasında yaşayacak. Çünkü onun halkı olacaklar. Tanrı kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. İşte bize bir vaat. Bir gün Tanrı'nın kendisi bizim gözlerimizin yaşlarının hepsi silecek. Artık ne artık ölüm olmayacak. Artık ne yas ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan Tanrı işte her şey yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. O zaman bu sene buna göre yaşayalım. Bizim burada kalıcı bir kentimiz yok. Biz o gün özlüyoruz. O gün olmuşçasına, şimdiden olmuşçasına yaşayalım bu sene. Buna odaklı olalım. Şimdiki dünyamıza, şimdiki sıkıntılarımıza odaklı değil, o son güne odaklı olarak yaşayalım. Çok daha güzel bir geleceğimiz var. İsa Mesih'i takip ediyorsak. Gözlerimizi ona dikmeye seçelim bu sene. Aynı zamanda bu sene Rab bizi nereye çağırıyor? Çünkü burada ne diyor? Biz de İsa Mesih'in uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp İsa Mesih'in yanına gidelim diyor İbraniler. Yani eski zamanlarda kentler vardı. Kentlerin etrafında onları korumak için surlar vardı. Zaten İstanbul'un bir sürü büyük surlar var. Onları görüyoruz. Ve dışarıda, yani o zaman onların dışarısında olmak ne anlamını görüyor? Yani sen kentin içindeyken korunmuş oluyorsun. Hiç kimse sana saldıramaz. Sen de sana benzeyen kişilerle berabersin. Bir birliktelik var orada. O zaman kentin dışına çıkmak ne demek? Korumasızlık artık. Yani haydutlar var. Zor zamanlar olacak. Rahatlığın, rahat olmanın yeri dışına gelmek anlamına geliyor. Aynı zamanda dışlanmak ve çoğumuz İsa Mesih'e iman ettiğimiz için dışlanmanın ne olduğunu biliyoruz. İşte yani orada bir çevre var. Kentin dışında ise yalnızlık var. Belki Mesih'in yanında. Ve aynı zamanda İsa Mesih en büyük aşağılanmaya katlandı. Bizi kurtarmak için çarmata. Ve bu yüzden biz de ne zaman aşağılanıyorsak biz de buna katlanabiliriz onun gücüyle. Ama müjdemiz var. Niye? O zaman niye kimse böyle kentin dışına çıkıp İsa Mesih'in yanına gitsin? Neden? Çünkü dünyada tek kurtuluş yeri orasıdır. İsa Mesih'in yanındadır. Yani İsa'nın olduğu, acı çektiği ve öldüğü yer, günahın yok olduğu yeriydi. Ve bunu bilerek bu sene onun yanına gelebiliriz. Onun yanında olabiliriz. Çünkü bizi belki biraz korkutabilir. İşte yani burada yalnızlık var, burada korumasızlık var. Oysa biz Mesih'in yanındaysak, bizim için öldüyse o bizi koruyacaktır. Ve hep beraber buraya gelsek bir kardeşlik var. Bir beraberlik var. Biz hep beraber oradayız. O zaman bunu biraz düşünelim şimdi. İsa Mesih günah yok etmek ve bizi kutsal kılmak için öldü. O zaman onun yanına gelmek, tekrardan kendi hayatımızdan gözden geçirmek anlamına geliyor. Acaba benim öldürmediğim, benim hala yaşadığım günahlar, işlediğim günahlar var mı? Çünkü İsa Mesih bizim temiz olmamızı istiyor. Kendisi için yaşamamızı istiyor. Hangi konularda bu sene bizim değişmemizi istiyor? Belki genel şeyler olabilir. Kibir, rekabet, dünya için daha fazla dünyaya odaklamak gibi günahlar olabilir. Belki bizi rahatsız eden daha zor günahlar, daha spesifik günahlar var. Para severlilik, öfke, yani bir olayla karşıladığımda sürekli öfkeleniyorum. Bir kıskançlık belki var, dedikodu belki var, porno izlemek belki var. Yani bir sürü farklı günahlar olabilir bizim hayatlarımızda ve Mesih bizi bunlardan özgür olmamızı istiyor bu sene. Bugün bunlara yeter diyelim. Artık böylece yaşamak istemem. Yeni seneye girdik. Kendimi Mesih için tekrardan kutsal olarak yaşamak istiyorum. Mesih'in yanında olalım. Onun kutsal kanı bizim üzerimize tekrar damlasın. Bizi temiz kılsın tekrar. Ve buna göre yaşayalım bu sene. Ve tabii ki bunu tek başına uğraşmak, mücadele etmek zor. Böyle bir günahla güreşmek çok zor tek başına. O zaman güvendiğin bir iki kişiyle bunu paylaşırsan çok daha iyi olur. Onlar senden hesap sorabilirler. Sana bu şeylerden özgür olmanız için, yardımcı olmak için. Belki de günah değil ama kötü alışkanlıklar var ve onlardan özgür olmak istiyorsun. Yani mesela örnek olarak çok fazla sosyal medya, Facebook, Instagram, Twitter filan yani bunlar cep oyunlar belki benim için. Yani bunlar iyi şeyler olabilir, faydalı şeyler olabilir. Hatta kardeşimin demin paylaştığı gibi yani müjde paylaşmak için çok iyi fırsatlar olabilir. Ama aynı zamanda bizi tutsak edebilirler. Bir kötü alışkanlık haline gelmiş olabilirler. Bizim vaktimizi çalabilirler. Böyle hissediyorsan bu sene belki bunlardan özgür olabilirsin bir şekilde. Bunlar günah değil ama belki bize çok faydalı olmayan şeyler olabilir. Hatırlıyorum geçen sene senenin başında bir kaç tane hatırlamıyorum ama sanki bir 8-9 kardeş evet yani ben bu sene sigara bırakmak istiyorum dediler. Ve öyle oldu birçok kişi. Yani bu da günah değil ama belki hani hesaba bakıyorsun da işte yani günde bir paket içiyorsan ayda 500 TL tutar diye hesapladığında yani bu nasıl bir saçmalık diye düşünebilirsin. Belki değil, belki var. Bu günah değil. Bu tamamen bizim kendi özel irademizle ilgili bir şey. Ama belki bundan vazgeçmek isteyebilirsin ve o para kiliseye veya fakirlere veya borçlarını kapatmak için harcayabilirsin. Yani konu ne olursa Mesih bize bir şeyler söyleyecek bence. Hani bunlar günah değil ama yani hepimizin kötü huylar, kötü alışkanlıklar var. Bunlar da Mesih'in yanına bırakalım bu sene. Ve daha fazla hep beraber olabiliriz. Kardeşlerimin paylaştığı gibi yaşam grubu var. İşte yani hafta içinde farklı günler, kilise açık, farklı etkinlikler var, farklı dua toplantılar var, farklı şeyler var. Daha fazla beraber olalım ve fiziki bir şekilde beraber olamazsak da en azından birbirimize teşvik konular, dua konular, WhatsApp'la filan paylaşalım. Biz beraber olalım bu sene. Daha fazla beraber, daha fazla yakın olalım bu sene. Şimdi bu İki haftalık oruç ve dua zamanımız var. Bu çok iyi bir fırsat. Yani bu iki hafta boyunca Rab'e soralım. Rab bu sene benden ne istiyorsun? Benim hayatımda neler değişmemi istiyorsun? Beni hangi günahlardan, hangi kötü alışkanlıklardan beni özgür kılmak istiyorsun diye ona soralım. Ondan sonra uygulamaya çalışalım. Belki de iyi olan şeyler daha fazla yapmak istiyorsun. Daha fazla kutsal kitap okumak istersin. Ya da daha fazla duaya odaklamak istersin bu sene. Ben bilmiyorum ama yani biz bir adım atalım. Bir İsa Mesih'e bir yaklaşalım bu konularda. Ve sonra İbraniler bölümü böyle devam ediyor. Bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani onun adına açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. İyilik yapmaya, sizde olanı başkalarıyla paylaşmaya unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur, diyor. Yani Tanrı'ya sürekli övgü kurbanlar, sürekli Tanrı'ya şükredelim, diyor. Bazen Rab'be şükretmek kolay, bazen Rab'be şükretmek çok zor. Ama özellikle o çok zor zamanlarda Rab'be şükretmek bize çok fayda sağlıyor. Gerçekten. İşte tam o zamanlarda. Ama sizi bilmiyorum, ben sanırım yeterince şükretmiyorum Rab'be. Neden? Yani Hristiyanlar olarak biz her şeye sahibiz. Biz ebedi kurtuluşa sahibiz. Bizim göklerdeki babamız var. Bize daima bakıyor, daima bize sağlıyor. Bütün yaratılışı yaptı. Niye sürekli şükretmiyoruz? Yani şükretmeyecek bir şey yok ki. Ve Tanrı'nın yaptığı ve verdiği her şey iyidir. Tanrı'dan kötülük gelmez. Şükretmemiz gerekiyor. İsa Mesih'in anlattığı benzetmelere bakacak olursak aslında Tanrı çok cömert, sürekli armağanlar, hediyeler veren bir Tanrı'nın olduğunu görüyoruz. Yani mesela bir bağ sahibi var. Herkese inanılmaz büyük bir maaş veriyor. Bir kral hak etmeyen insanlara büyük bir şölen veriyor. İsa Mesih'in ilk mucizesi su şaraba çevirmesiydi. Değil mi? Yani utanç yerine sevinç olsun diye. Tanrı bizi bereketlemeye, bizi bereketlemeye ve sürekli bize hediyeler, armağanları vermeye seven bir Tanrımız var. Neden bu kadar az şükrediyoruz? Neden bu kadar az şükrediyorum? Şeytan bizi çok nankör ediyor bu şeylerden, değil mi? Yani siz hissettiniz mi, duydunuz mu bilmiyorum ama şeytanın vereceği bir şey yoktur. Şeytan ancak, hani Mesih'in dediği gibi, hırsız ancak çalmak, yok etmek için geliyor. Şeytan sadece bizi korkutmaya, bizde kıskançlık, rekabet oluşmaya seviyor. O zaman çoğu zaman yüreklerimize fısıldıyor işte, yani tamam senin elinde ne varsa diye bir bakma. Ali'nin elinde şu var, sende yok. Ona bir odakla. Der, değil mi? Biz çoğu zaman böyle yani şükretmek yerine aslında kardeşimize karşı biraz kıskançlık hissetmeye başlıyoruz. Biz işte yani Ali'nin elinde olmayan ama benim elinde olan şeylere bakmıyoruz. Yani ben onda bir şey var, o zaman yani Rab onu daha sever, daha fazla sever benden diye düşünüyoruz. Oysa bu tamamen yanlış, bu tamamen şeytanın fısıldadığı ve bizim tuzağa düştüğümüz olay oluyor. Ve ondan sonra böyle kıyaslama, kıskançlık, dedikodu ortaya çıkıyor, değil mi? Bu sene şükrederek şeytana öyle ezelim, şeytanın fısıldayışına kulak vermeyelim. O zaman işte yani şu kardeşte şu var, bu kardeşte bu var dediğinde yok hayır benim elimde ne varsa işte yani bunun hepsi Rab'be şükretmek istiyorum diyelim. Şükrediyor bir halk olacağım. Ne zaman bir kıyaslama, bir ama aklımıza gelirse onu bir reddedelim. Onun yerine bir şükredelim Rabbimize. Ve şükretmek ile beraber cömert bir şekilde elimizdeki armağanlar kullanarak ve paylaşarak yaşayalım, diyor. Cömert bir cemaat olalım. Kimin elinde para varsa onu versin cömertçe. Kimin elinde vakit varsa versin. Kimin elinde bir yetenek varsa kilisede kullansın. Kilise dışında kullansın. Tanrı'nın müjdesini paylaşmak, sevgisini göstermek için kullansın. Öyle bir kilise olalım. kardeşlerimiz hakkında kötümser düşünmektense her zaman iyimser düşünen olalım. Yani biliyorum benim için bu büyük bir sıkıntı. O zaman işte yani ne zaman bir kaygım varsa, ne zaman bir kötümser düşünce aklıma geliyorsa onu bir reddedelim. Her zaman kardeşlerimiz hakkında, kendimiz hakkında, Rabbimiz hakkında en iyi şeyler düşünenler olalım. Arkadaşlar biz evrenin kralı çocukları olduğumuz için evrenin kralı prensler ve prensesler oluyoruz. Bizim babamız bir yok yok. Yani her şey var, gerçekten her şey var ve birisine verirse eksik olmuyor. Çünkü yani yeni bir şey yararsa başka birine verebilir. Yani Tanrı ne zaman bir şey verirse dünyadaki bereket artıyor. Böyle işte yani ondan aldım şunu verdim tarzından değil. Tanrı vermeye seven bir Tanrı oluyor. Ve bizim gerçek bir ihtiyacımız varsa ondan isteyebiliriz. Çünkü o bizim iyi bir babamız oluyor. Değil mi? Biz isteyebiliriz. O kesinlikle bizi sağlayacak. Kesinlikle bize yardımcı olacak. Pratik açısında ben kilisede bir şeyler yapmak istiyorum dersen bir sürü farklı şeyler var. Zaten biri daha önce işte yani bundan sonra ikram grubu, yemek grubunun bir toplantısı var. Yani ayda bir kez bir yemek kiliseye getirmek istersen büyük olsun küçük olsun fark etmez. Buna katılabilirsin. Ses takımımız var. Çoğu zaman fark etmiyoruz ama olmasaydı işte yani ses zor olurdu. Ekranlarda hiçbir şey olmazdı. İlahilerin sözleri söylemek daha zor olurdu. O zaman işte yani teknik açısından iyisen kardeşimizle bir konuş. Çünkü orada yardımcı olabilirsin. Çocuklarla ilgilenmeye seviyorsan çocuk öğretmenler lazım. Öğretmenlerin asistanlar da lazım oluyor. Müzikle bir ilgin varsa anayla konuş. Çünkü burada gerçekten çok yetenekli ve çok güzel kardeşlerimiz var. Ama her zaman daha fazla olsun. Yani ben sadece bir sürü fikirler size atıyorum. Rab sizin yüreğiniz ne koyuyorsa kilisede, pazar günlerde hizmet etmek. Bir adım atalım bu sene. Ve düşünmeliyim işte yani ben şu kardeş kadar güzel yapamıyorum. Ya tabii ki biz yaparak öğreniyoruz, yaparak büyüyoruz. Bir adım atalım bu sene. İman adımı atalım bu sene. Ve Rab'be daha fazla hizmet edelim. Ama aynı zamanda kilise sadece pazar günleri değil, kilise yani kişiler oluyor hafta içinde, hafta sonu, farklı yerlerde, iş yerlerimizde. Biz Rab için nasıl bir adım atacağız? Yani mesela bazı kardeşlerin hafta içinde daha fazla vakti olduğu için kiliseye gelip buraya daha fazla açacak ve o zaman arayan varsa işte yani birisiyle konuşmak isteyen varsa gelsinler o kardeşlerle konuşsun. Başka kardeşler işte grafik, video, Instagram aracılığıyla müjde paylaşıyorlar. Sokakta müjdeleme de oluyor. Çevremiz ile paylaşmamız oluyor. Yani bir sürü şeyler yapabiliriz. Önemli olan Rab'be sormak. Evet Rab, senin bu sene, bu önümüzdeki aylar benden ne istiyorsun? Sana daha nasıl daha sevgimi sana gösterebilirim diye bir düşünelim. Ve bitirmek için Petrus'un verdiği bir öğüt paylaşmak istiyorum. Diyor, uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Yani Hristiyanlık hep kendimizi alçalmakla ilgili. Hep feda etmekle ilgili. Kendimizi düşünmektense başkaları düşünmekle ilgili. Bencil yerine sencil olmakla ilgili. Mesih kendini nasıl feda ettiyse, kendini Tanrı olduğu halde nasıl çarmıta utandırıldı ve kendini alçalttığı gibi onun örneği izleyerek biz de kendimizi alçalmalıyız bu sene. Bu sene ne diyor? Bütün kaygılarınız ona yükleyin çünkü o sizi kayırır. Bu vaat 2000 senedir geçerli. 2020 senesinde de geçerli oluyor. Ne zaman bir kaygı aklımıza geliyorsa, ne zaman biz bir konuya takılıyorsak, ona verelim. İsa Mesih'e verelim. Çünkü o bizi kayaracaktır, diyor. Böyle bir vaati var burada. Ve uyanık olalım iblisin hilelerine karşı. Belki hatırlayan var, ne zaman oldu? 1-2 ay önce eşim gelip büyük bir bıçakla geldi ya. Bir peygamberlik söz verdi işte, yani neydi, özdeyişten işte, yani demir demiri biler, insan da insanı. Dedi ki işte, yani tamam, biz o zaman kilisede belki önümüzdeki süreç insan arası farklı zorluklar olabilir, ama Mesih'in sevgisiyle ve alçak gönüllülükle onların üstüne gelebiliriz ve böylece daha yakın olabiliriz, dedi. Ve gerçekten bunu gördük. Daha fazla hoşgörülü olalım bu sene. Çünkü sürekli sıkıntılar olacak farklı kardeşlerle. Yanlış anlaşılmalar olacak. Ama kendimizi alçalıyorsak ve Mesih'e odaklı ve gelecekteki kentimize odaklı yaşıyorsak, bunlar bir hiç. Bunlara çözülür Tanrı'nın yardımıyla. O zaman iblise karşı nasıl direniyoruz? İsa Mesih ve kardeşlerimize yaklaşarak, çarmıhın önüne gelerek. O zaman biz şimdi Rabbin sofrasına geliyoruz. Çünkü bunların hiçbiri kendi gücümüzle yapamayız. Tanrı'nın bizde olan etkin gücüyle ancak yapabiliriz. O zaman biz ne gördük? İsa kendi kanıyla halkı, yani bizi kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti, diyor. Yani bu seneye girdiğimizde, bu Rabbin sofrasına aldığımızda biz kutsal olduğumuzu hatırlayalım. Mesih bizi kutsadı, bizi bereketledi. Öyle hatırlayalım. Bu sene başka her şey unutuyorsak, Mesih'e aitiz ve Mesih tarafından kutsal kılındık diye hatırlayalım. Kutsallığımızı da korumaya gayret edelim. Tanrı'nın kutsal ruhun gücüyle ilerleyelim beraber. Burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu hayat için yaşamıyoruz. O güne odaklı yaşıyoruz. Biz de İsa'nın uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp onun yanına gidelim. O zaman bu sene günah ne varsa onu Rab'be verelim, onu bırakalım. Kötü alışkanlıklar ne varsa Rab bizden bırakmamızı istediği olanlar, onlar bırakalım, onların üzerine çabalayalım. Daha fazla kardeşlerimizle beraber olalım, daha fazla açık olalım kardeşlerimizle. Daha hoşgörülü, daha az rekabet, kıskançlık, kötü düşünmek olsun bizde. Onlardan uzak kalalım, şeytanın fısıldayışlarından. Şükredelim Rab'be, sürekli şükredelim. İster iyi durumlarda, ister kötü durumlarda. Elimizde ne varsa Rab'den geldiğini bir hatırlayalım. Biz hiçbir şeyle dünyaya geldik. Ama Rab o zaman elimizde ne varsa Rab bize verdi, yaşamamızı bile verdi. Onu şükrederek ilerleyelim. Ve Mesih'e yakın olduğumuz Tanrı'nın sözünü, yani kutsal kitap ve duayla Tanrı'nın sesini duyan bir kilise, bir topluluk olarak tanınalım. Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları sunalım. Petrus'un dediği gibi, uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Ve İbranilerin bölümü en sonunda şöyle bir ayet var. Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsa'ya sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden dirilti. Tanrı, isteğinin yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Kendisini hoşnut eden şey İsa Mesih aracılığıyla bizlerce gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuza dek yücelik olsun bu sene. O zaman bir iki dakika sessizlikte olalım. Biraz dua edelim. Rab'den isteyelim. Rab bu sene neler yapmamı istiyorsun? Nelerden vazgeçmemi, neler yapmamı istiyorsun? Ve ondan sonra biz Rab'in bize verdiği kutsal sofraya yaklaşalım.